Ayrım 32. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 399. 6. Orman ve Hasat. Konşe'deki sahnenin etkisi olumlu olmuştu. Kont'un sadık muhafızları da Aguya ormandan kuru dallardan başka bir şey götürmemesine dikkat ediyorlardı ama 20 yıldan beri köylüler bu ormanı öyle bir sömürmüşlerdi ki artık yaş odundan başka bir şey kalmamıştı. Köylüler bu yaş odunu kış için kurutmaya uğraşıyorlardı. Bu iş ortaya çıkarılması uzun zaman alan çok basit yöntemlerle gerçekleştirilirdi. Tonsar ormana anasını yollardı. Korucu onun girdiğini görürdü, nereden çıkacağını bilir, odun bağını denetlemek için orada beklerdi. Gerçekten de yaşlı kadının taşıdığı bağda ince, kuru dallardan, yere düşmüş kırılmış ölü dallardan başka bir şey bulunmazdı. İhtiyarsızlanıp durur, birkaç çalı çırpı için bu kadar yolu yürümek zorunda kalmaktan yakınırdı. Ama ormanın en sık yerlerine girer, yaş ağaçların saplarını açar, gövdeden çıktığı yerde kabuğu yüz yuvarlak, çepçevre halka biçimde çıkarır, daha sonra da yosunun yaprakları her şeyi eskisi gibi yerine yerleştirirdi. Bunları hiç söylemiyordu tabii. Bu halkamsı çizgiyi ortaya çıkarmak olanaksızdı. Kabuğu budama bıçağı kullanmadan öyle bir biçimde yırtmıştı ki kurt yeniğine benziyordu. Ülkeye göre ton, Türk, akkurt diye adlandırılan bu kemirici ve zararlı hayvanlar mayıs böceğinin ilk biçimidir. Ağaç kabuklarını çok seven bu kurt, kabukla kabuk altı katmanları arasına yerleşir ve dönerek kemirir. Eğer ağaç çok kalınsa ve kurt bütün çevresini kemirmeye zaman bulamadan ikinci başkalaşma yani kurtçuk durumuna girerse, çünkü bu durumda ikinci doğuşa geçinceye kadar uykuya yatar, ağaçta besi suyunu geçirecek kadar bir kabuk kısmı kaldığı sürece ağaç gelişir. Böcekler bilimin tarım, bahçıvanlık ve bütün toprak ürünleriyle ne derece bağlantılı olduğunu anlamak için Latreille, Dejanconte, Berlin'li Kluff, Torino, Jeune ve benzeri gibi büyük doğa bilimcilerinin bilinen böceklerin en büyük bölümünün bitkilerin zararına yaşadığını bulduklarını söylemek yeterlidir. Kataloğu Bay Jean tarafından yayınlanan Kın kanatlıların 27 bin türü vardır. Bütün ülkelerin böcek bilimcilerinin araştırmalarına rağmen bütün böceklerin özelliği olan 3 başkalaşma hali bilinmeyen sınırsız sayıda tür vardır. Nihayet yalnızca her bitkinin değil, sanayide insan eliyle nasıl bir değişikliğe uğrarsa uğrasın her toprak ürününün kendine özgü bir böceği vardır. Söz gelimi keten, kenevir, insanların örtülmesini ve asılmasına yaramış, orduların sırtında dolaşmış, sonra da kağıt yapımında kullanılmıştır. Çok okuyup yazanlar, kağıt biti diye adlandırılan bir böceği iyi tanırlar. Çok güzel bir görünüş olan bu böcek, beyaz bir kağıt tabakası içinde bilinmeyen bazı değişimler geçirir ve siz bu böceğin talk ya da sapt gibi parlayan kabuğu içinde koşup zıpladığını görürsünüz. Uçan bir inci balığıdır sanki. Türk adıyla tanınan böcek, toprak sahiplerini büyük sıkıntılara düşürür, toprak altında yaşadığından resmi genelgeler başına dert olmaz. Ancak kurtçuk haline geldikten sonra yok edilebilirler. Bu da halk, tırtıl ve kurtçukları yok etmediği takdirde başına gelecek felaketleri bilsin diye yapılır. Böylelikle vilayetin emirlerini biraz olsun yerine getireceklerdir. Hollanda mahvoluyordu az kalsın. Limanları iskele kurtları tarafından kemirildi ve bilim iskele kurdunun kökünün hangi böceğe kadar uzandığını bilmiyor henüz. Kırmız böceğinin daha önce geçirdiği başkalaşmaları da bilmiyor bilim. Çavdar mahmuzu, bilimin orada hafif kıpırdamalardan başka bir şey bulamadığı bir böcekler topluluğu herhalde. İşte hasat ve hasat artı toplama zamanını bekleyen 50 kadar yaşlı kadın, 5-600 ağaçta Türk adı verilen böceğin yaptığını yaptılar. Bu ağaçlar ilkbaharda ölecek ve yaprak açmayacak artık. Bu yöntemi ormanın en girilmeyecek yerlerinde uyguladıkları için ölü dallar kendilerinin olacaktı. Bu sırrı kim vermişti onlara? Hiç kimse. Courtecuisse, Tonsar'ın meyhanesinde bir gün bahçesindeki bir kara ağacın solmaya başlamasından yakınmıştı. Bu ağaç bir hastalığa tutulmuştu ve Courtecuisse Türk'ten kuşkulanıyordu çünkü Türkleri iyi tanırdı. Bir Türk bir ağacın dibine yerleşti mi o ağaçtan hayır beklenmezdi artık. Onu taklit ederek nasıl çalıştığını gösterdi meyhanede bulunanlara. Yaşlı kadınlar bu yok etme hareketine bir peri becerikliliği ve gizliliğiyle koyuldular. Bu harekette Blanche Belediye Başkanı'nın aldığı önlemlerle, çevre belediye başkanlarının verilen emre göre alacakları önlemlerin de büyük rolü oldu. Kır bekçileri belediye başkanları tarafından verilen fakirlik ilmi haberleri olmadan hiç kimsenin hasat ve bağ artı toplayamayacağını davul çalarak ilan ettiler. Bu ilmi haberin örneğini vali kaymakama, kaymakamda belediye başkanlarına gönderdi. İlin büyük toprak sahipleri General Moncorne'nin davranışına hayran olmuştu. Vali de evinde konuklarına soylu çevre insanlarının Paris'te oturacakları yerde topraklarında yaşayıp aralarında anlaşsalar olumlu sonuçlar alınabileceğini anlatıyordu. Bu önlemler her yerde birden ele alınmalı, birlikte uygulanmalı ve General Moncorne'nin yaptığı gibi insancılık ve iyilik kavramlarıyla birlikte yürütülmelidir diyordu. Gerçekten General ile karısı Peder Brozet'in de yardımıyla iyilik yapmaya çalışıyorlardı. Bu konuyu epey düşünmüşlerdi. Kendilerini soyanlara, yasalara uygun işler yaparlarsa daha çok para kazanacaklarını kesin kanıtlarla göstermek istiyorlardı. İplik eğirmeleri için kenevir veriyor, el emeklerinin karşılığını ödüyorlardı. Sonra kontes bu ipliği dokutuyor, bezden de silgiler, önlükler, mutfak havluları ve yoksullara gömlek diktiriyordu. Kont işçi çalıştırılması gereken toprak işleri çıkarıyor, bu işçileri de çevredeki ilçelerden alıyordu. Bu işler için Sibile görevlendirilmişti. Peder Brozet de kontese gerçek yoksulları bildiriyor, onları getirip kendisine takdim ediyordu. Madame de Moncorne iyilikseverlikle ilgili toplantılarını merdivenlere bakan büyük sofada yapardı. Burası beyaz ve kırmızı mermer döşeli güzel bir bekleme odasıydı. Salonda fayanstan güzel bir soba ve kırmızı kadife kaplı arkalıksız kanepeler vardı. Hasattan önce bir sabah ihtiyar Tonsaran'a torunu Catherine'le birlikte yoksul ama namuslu bir ailenin onuru için itiraflarda bulunacağını söyleyerek oraya geldi. Yaşlı kadın konuşurken Catherine suçlu bir insan tavrı takılmıştı. Konuşma sırası kendisine gelince içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlattı ve bunları yalnızca büyük annesine söyleyebileceğini, annesinin olup bitenleri duyduğu takdirde onu evden kovacağını, namusuna çok düşkün bir insan olan babasının ise kendisini öldürebileceğini sözlerine ekledi. Sonra 1000 frank kadar bir parası olsa her şeyi bilen ve kendisini bir kardeş gibi seven yoksul bir işçinin Gudin'in kendisiyle evleneceğini söyledi. Küçük bir yer satın alıp bir kulübe yapacaktı. Anlattığı şeyler duygulandırıcıydı. Kontes bu evlilik için küçük bir meblağ ayıracağına söz verdi. Herhangi bir zevkinden özveride bulunacaktı bu iş için. Michaud ve Groza'nın mutlu evlilikleri özendiriyordu onu. Sonra bu düğün, bu evlilik köylüler için iyi bir örnek olur. Onlara doğru dürüst davranmaya iterdi. Böylelikle Catherine Tonsar'la Godin'in evlilik sorunu Kontes'in 1000 frankı ile çözümlendi. Başka bir günde iğrenç, korkunç bir yaşlı kadın, Bonbon'un Konşe kapısı ile köy arasında harap bir kulübede yaşayan anası, koca koca iplik çilelerini omuzlayıp gelmişti. Rahip bu vahşilerin manevi gelişmesinden umutlanarak, Kontes Hazretleri harikalar yaratıyor diyordu. Bu kadın eskiden ormanlarınıza çok zarar veriyordu ama bugün nasıl ve niçin gitsin ormana? Sabahtan akşama kadar iplik eğiriyor, zamanı boş geçmiyor ve para kazanıyor. Bölge dinginlik içindeydi. Groazan doyurucu raporlar veriyordu. Hemen hemen hiç suç işlenmiyordu artık ve belki de gerçekten ülkenin ve sakinlerinin durumu bütünüyle değişecekti. Ne var ki Gobertin'in ikinci açgözlülüğü ve Sulanj'ın yüksek sosyetesindeki burjuva entrikaları sürüyordu. Aguya Vadisi köyleri arasında kim ve cinayeti körükleyen Rijun'un kışkırtmaları bir türlü bitmek bilmiyordu. Korucular hala budama bıçağıyla kesilmiş dallar bulduklarını söylüyorlar ama kışlık odunlarını hazırlamak için yapılan bu ağaç kıyımının sorumlularını bir türlü yakalayamıyorlardı. Kont, Groza'nın yardımıyla ilçenin yalnızca 30 ya da 40 yoksuluna fakirlik ilmi haberi vermişti ama çevre ilçelerin belediye başkanları pek o kadar titiz davranmamışlardı. Konşe sorununda suçları bağışlatan Kont, gerçek bir yağmaya dönüşen hasat artı toplama işinde sert davranmayı kararlaştırmıştı. Kiraya verdiği 3 çiftliğiyle hiç ilgilenmiyordu. Onun için önemli olan sayıları bir hayli kabarık olan ortakçılık yöntemiyle işlettiği çiftliklerdi. Her biri 200 dönümlük 6 ortakçı çiftliği vardı. Bütün ekinler kaldırılmadan tarlalara girmenin yasak olduğunu, emre karşı gelenler hakkında zabıt tutulacağını ve sulh mahkemesinin ceza vereceğini ilan etmişti ve bu emir ilçede yalnız kendisiyle ilgiliydi. Rijo ülkeyi iyi tanırdı, ekilebilir topraklarını, ürün kaldırmasını bilen kimselere parça parça kiralamıştı. Alacağını kısa sözleşmelerle ve tahıl olarak tahsil ederdi. Hasat artı toplama işi dokunmazdı kendisine. Öteki toprak sahipleri köylüydüler ve birbirlerini yemezlerdi. Kont Sibilya ortakçılarla anlaşmasını, ekini her çiftlikte ayrı ayrı arka arkaya biçtirmesini, bütün orakçıları aynı çiftlikte toplamasını, bir çiftlikte iş bittikten sonra da başka çiftliğe göndermesini emretti. Bunun nedeni, orakçılar aynı zamanda birkaç çiftliğe yerleştirildiği takdirde denetlenmelerinin güçleşmesiydi. Kendisi de Mişo ile birlikte işlerin nasıl yürüdüğünü görmeye gitti. Bu önlemi telkin eden Gruvazan, ihtiyaç sahiplerinin tarlalara girişinde hazır bulunacaktı. Şehirliler hasat artıklarını toplamanın köylüler için ne değer taşıdığını hiçbir zaman anlayamazlar. Köylülerin bu tutkusu anlaşılmaz bir şeydir. Öyle kadınlar vardır ki daha iyi ücret ödenen işleri bırakırlar ve tarlalara koşarlar. Topladıkları bu buğday taneleri onlar için daha değerlidir. Başlıca besinlerini bu yoldan sağlamak çok çekici gelir onlara. Analar küçük çocuklarını, kızlarını, oğullarını getirir, yürüyecek halde olmayan ihtiyarlar bile sürüklenir tarlalara ve mal mülk sahibi olanlar da kendilerini muhtaç durumdaymış gibi gösterir. Hasat artığı toplanırken herkesin sırtında en eski giysileri bulunur. Bu pejmürde sürü birinci çiftliğin birinci tarlasına ilk girişte Kont'la Mişo'yu at sırtında hazır buldular. Sabahın onuydu. Sıcak bir Ağustos ayıydı. Gök bulutsuz ve Cezayir menekşesi gibi masmaviydi. Toprak yanıyor, buğday tutuşuyordu. Güneş ışınları sert toprakta yansıyor, orakçıların yüzlerini kavuruyordu. Herkes sessizce çalışıyordu. Gömlekleri terden sırılsıklam olmuştu. Kum taşından yapılmış çift kulplu yuvarlak testilerden su içiyorlardı. Testilerin huni biçimindeki ağızlarında söğüt dalından tıpalar vardı. Biçilmiş tarlaların ucunda görünüşleri Murillo'nun, Teniye'nin, Kayo'nun fırçasından çıkan en iğrenç buluşları, en fantezi sefalet resimleri bile bastırabilecek 100 kadar insan vardı. Paşak demetlerinin yüklendiği arabaların uzağında duruyorlardı. Sözünü ettiğimiz ressamların imgeleminden doğan bronz bacaklar, dazlak kafalar, paramparça, rengi solmuş yırtık pırtık giysiler, kısaca sefaletin ideal anlatımı olarak gördükleri bütün malzeme gerçeğin gerisinde kalırdı. İnsanların açgözlü, sersemlemiş, aptal, vahşi yüz ifadeleri de resim ve renk ustalarının ölümsüz kompozisyonları karşısında doğanın sanata karşı sonsuz üstünlüğünü kanıtlardı. Göz kapakları kızarmış, kirpikleri dökülmüş, başlarını av köpekleri gibi uzatmış, kımıltısız duran yaşlı kadınlar, silah altındaki erler kadar sessiz çocuklar, yem bekleyen hayvanlara benzeyen küçük kızlar oluşturuyordu manzarayı. Çocukluk ve yaşlılık karakterleri vahşi bir kin ve haset içinde yitip gidiyordu. Başkalarının malları kendi malları oluyordu artık. Gözleri parlıyordu, hareketleri tehditkardı ama hepsi kontun, kır bekçisini ve genel muhafızın karşısında sessizdi. Orada büyük toprak sahibi, çiftlik kiracıları, işçiler ve yoksullar temsil edilme fırsatını bulmuşlardı. Toplumsal sorun açıkça görülüyordu çünkü bu sert çehreleri oraya yönelten şey açlıktı. Yüzdeki kırışıklıklar ve çizgiler güneşin altında daha da belirginleşiyordu. Çıplak toza bulanmış ayaklar güneşin altında kavruluyordu. Gömleksiz, sırtlarında yırtık pırtık paniler olan çocukların kıvırcık sarı saçlarında saman, ot, ağaç çöpleri parlıyordu. Sağda solda yeni yürümeye başlamış küçük çocukların ellerinden tutmuş dolaşan birkaç kadın göze çarpıyordu. Çocuklar daha sonra kendi başlarına bırakılacaklar ve yerlerde yuvarlanacaklardı. Bu karanlık tablo iyi yürekli eski bir asker için iç paralayıcıydı. General Mişo'ya, "Bunları görmek acı veriyor bana. İnsanın buna dayanabilmesi için bu önlemlerin önemli bilmesi gerekir," dedi. "Generalim, eğer her toprak sahibi sizin gibi davransaydı, toprakları üstünde yaşasaydı ve sizin gibi iyilik etmiş olsaydı, yoksul kimse kalmazdı demeyeceğim. Çünkü her zaman yoksullar olacaktır ama emeğiyle geçinemeyen kimse kalmazdı." İlmi haberleri gözden geçiren Gruvazan, Konşe, Serne ve Sulanj belediye başkanları da kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerini bize göndermişler, dedi. Yapmamaları gerekirdi bunu. Hayır ama bizimkiler de o ilçelere gidecekler, dedi Kont. Şimdilik demetlerden başak almamalarını sağlamamız yeter. Adım adım gitmek gerekir. Kont ayrılırken son sözlerini biraz daha yüksek sesle söylemişti. Tarlanın kıyısındaki yolda duran yaşlı Tonsaran'a duydu bu sözleri ve ihtiyar Bombo'ya dönerek "Duydunuz mu söylediklerini?" dedi. "Evet, her şey bitmedi. Bugün bir diş, yarın bir kulak, uygun salça bulabilirlerse ciğerlerimizi bile söküp yerler dana ciğeri gibi," dedi Bombo. Bakışları tehditkardı ama Kont'un geçmekte olduğunu görünce yüzü bir anda değişti ve ikiyüzlü bir tavır aldı. Telaşla, derin bir saygıyla yerlere kadar eğilerek generali selamladı. Siz de mi hasat artı topluyorsunuz? Karım size epey para kazandırıyor oysa. Ah saygıdeğer beyefendim benim, Tanrı size uzun ömür versin. Ama elimden ne gelir ki? Bütün parayı oğlum yiyor. Bu kadarcık buğdayı saklayayım ki kışın yiyecek ekmeğim olsun. Biraz daha toplarım. Geçinmeye yardımcı olur bu. Köylüler pek fazla hasat artı toplayamadılar. Kendilerini güçlü gören çiftçilerle ortakçılar ürünü büyük bir titizlikle biçtirdiler. Buğdayların demet haline getirilmesine, arabalara yüklenmesine nezaret ettiler. En azından geçen yıllarda olduğu gibi haklar kötüye kullanılmadı ve yağma edilmedi. Belli ölçüde buğday toplamaya alışkın olan ama bu kez umduklarını bulamayan ve kontun çıkarttığı sahte konşi affını da unutan gerçek yoksullarla sahte yoksullar gizli bir hoşnutsuzluk duydular. Meyhanedeki konuşmalarda tonsarlar, Courtecuis, Bombo, La Roche, Vaudoyer, Godin ve yandaşları bu hoşnutsuzluğu körüklediler. Bağ bozumunda durum daha kötü bir hal aldı. Çünkü köylülerin bağlara girmelerine ancak bağ bozumundan ve Sibile'nin bağları sıkı bir denetimden geçirmesinden sonra izin verildi. Bu uygulama tuz biber ekti sorunu ama baş kaldıran ve öfkelenen sınıfla tehdit edilen sınıf arasında bu kadar büyük bir uzaklık olunca sözlerin hiçbir önemi kalmaz artık. Olup bitenlerin farkına olaylarla varılır çünkü hoşnut olmayanlar köstek gibi yeraltı faaliyetlerine girişirler. Soulange panayırı şehrin yüksek sosyetesi ile ikinci sınıf sosyetesi arasındaki bazı küçük sürtüşmeler dışında oldukça sakin geçmişti. Söz konusu sürtüşmeye kraliçenin kaygılı zorbalığı neden olmuştu. Güzel Efemi Pisso'nun parlak Lupin'in gönlünde taht kurmasını hoş karşılamıyordu bir türlü. Gerçekte bu taht oldukça sağlam görünüyordu. Kont la Kontes Soulange panayırında da teori şenliklerinde de gözükmemişlerdi. Sudriler, Gobertenler bu davranışı bir cinayet gibi göstererek istismar ettiler. Bayan Sudri'nin evinde bu davranışın bir kendini beğenmişlik, milleti hor görme anlamına geldiği söyleniyordu ve ateş püskürüyorlardı. Bu sırada da Kontes, Emil'in orada bulunmayışını yarattığı boşluğu doldurmak için çevresindekileri iyilik yapmaya çalışıyordu. Huyları güzel olan insanlar yaptıkları ya da yaptıklarını sandıkları iyiliklere büyük bir ilgiyle bağlanırlar. Kont da tutku ve heyecanla toprakları üstünde daha iyi maddi koşullar yaratmaya çalışıyordu. Düşüncesine göre bölge sakinlerinin maddi durumu düzelirse karakterleri de güzelleşecekti. Peder Brozet'in öğütlerinden ve deneyimlerinden yararlanan Madame de Montcornet, ilçenin yoksul aileleri, karşılıklı durumları, gereksinimleri, geçim koşulları konusunda yavaş yavaş istatistik bilgiler ediniyor, onları tembelleştirmeden nasıl yardım edebileceğini araştırıyordu. Kontes Geneviève Nizeron'u dikiş öğrenip kendi yanında çalışsın diye Auxerre'de bir sörler okuluna yerleştirmişti. Aslında amacı çocuğu Nicola Tonsar'ın aşağılayıcı saldırılarından korumaktı çünkü. Nicola'yı askerlik hizmetinden bağışık tutmayı becermişti. Kontes aynı zamanda dini eğitimin manastırda kapalı kalmanın ve gözetim altında bulunmanın erken olgunlaşan bu ateşli kızın tutkularını dizginleyeceğini hesaplıyordu. Geneviève'in damarlarındaki Karadağ kanını Sadık Olimpe Michos'un mutlu evliliğini yıkabilecek bir tehlike olarak görüyordu. Anlayacağınız herkes rahattı Agüe Şatosu'nda. Sibile tarafından uyutulan, Michos'un verdiği güvenle rahatlayan Kont, sert davranmakla iyi ettiğini düşünüyor, hayırseverlik çalışmalarıyla bu parlak sonuca sonsuz katkıda bulunan karısına teşekkür ediyordu. General odun satışını da Paris'te tüccarlarla anlaşarak çözümlemeyi düşünüyordu. Ticaretin nasıl yapıldığı konusunda en küçük bir bilgisi yoktu. Büyük ölçüde Paris'i besleyen Yon'daki fiyatlar üstünde Gobertin'in ne derece etkili olduğunu da hiç bilmezdi. 32. ayrımın sonu sayfa 410.